Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 11. Ayrım. Kaçış. Saraylı Hanım ve Behice, tebrik ziyaretlerinin hızını kaybettiği o sabah, yine de ne olur ne olmaz diye erkenden giyinmiş, ikramı hazır etmiş ama artık konuklar iyice azaldığı için tatlı bir rehavet içinde cumbanın sedirlerine karşılıklı kurulmuş kahvelerini içiyorlardı. Gece boyu süren silah seslerinden dolayı iyi uyuyamamışlardı. Yine kim bilir nereye baskın yapmıştı işgal kuvvetleri. İşleri güçleri Saraylı Hanım'ın ayak takımı tabir ettiği mukavemetçileri kovalamaktı zaten. Kadınlar nicedir silah seslerine alışık olduklarından tedirgin olmamışlardı. Reşat Bey çok erken ayrılmıştı evden. Leman o gün piyano dersi olduğundan piyanosunun başına oturmuş çalışıyordu. Suat'ın mektebinde sabah dersleri yüksek sınıftaki kızların bir gösterisi olduğu için iptal edilmişti. Annesinin eteğinin dibinde yere yaydığı kağıtlara bir şeyler çiziktiriyordu çocuk. "Bugün ablan ders yaparken sakın yanına gidip rahatsız edeyim deme. Bak bey babana söylerim çok kızar," dedi Behice. "Rahatsız etmiyorum ki, sadece seyrediyorum." "İstemiyor madem seyretme." "Seyrederken öğrenip piyanoyu ondan daha iyi çalacağım diye korkuyor." "Sen piyano çalmak istemedin ki." "İstedim." "Hayır, istemedin. Sen kemanı tercih ettin. İyi de oldu. İki kardeş birlikte bey babanıza konserler verebilirsiniz ileride," dedi Behice. "Hem biliyor musun Suat, kemanını her yere yanında rahatça taşıyıp çalabilirsin." "Oysa ablam piyanosunu ancak evde çalabilir. Çünkü o kocaman aleti hiçbir yere götüremez." Behice kızına bunu söylerken biraz utandı. Aslında Suat'a piyano dersi aldıramamalarının nedeni Leman'ın piyanosuna kimseye el sürdürtmemesiydi. Özellikle de kardeşi dokunduğunda kıyameti kopartıyordu. Piyano Leman'a 10 yaşına bastığı yıl alınmıştı. İkinci bir piyano alamayacaklarına göre evde sürekli kavga gürültü olmasın diye Suat'ı kemana yönlendirmişlerdi. Çocuk ablasının evde olmadığı zamanları kollayıp piyanonun başına koşarak kulaktan dolma bir şeyler tıngırdatıyordu. "İyi ut çalmayı da öğreneceksin mutlaka," dedi Saraylı Hanım. "Evimizin bütün kızları ut çalmayı bilmeli. Ben Mehpare'ye de öğrettim. Gayet güzel çalıyor maşallah." "Bana da öğret nene. Hele bir mektepler paydos etsin, ut derslerine o zaman başlarız inşallah kızım. Bak deden de gelmeyi düşünüyormuş Haziran başında. O da çok sever ut dinlemeyi." "Ah sevgili pederimin hemen şimdi burada bizlerle olmasını ne kadar çok isterdim," diye atıldı Behice. Kızları aylardır görmedi. Leman'ı çocuk bırakmıştı. Geldiğinde genç kız bulacak. Birden boy attı ve gelişi verdi Leman. "Adaya geçerken nasıl olsa gelecektir. Reşat Bey'in tayinini duyar duymaz gelir sandımdı. Adaya gitmemize ne kaldı ki şunun şurasında? Biraz burada kalırdı. Sonra hep birlikte kalfa odaya alışık olmadıkları bir telaşla dalınca Beyce lafını bitiremedi. "Ne var kalfa?" dedi sıkıntılı bir sesle. "Aman Gülfü'den sakın bu saatte misafir geldi deme bana," diye atıldı Saraylı Hanım. "Aret Efendi geldi. Sizlere diyecekleri varmış efendim." "Allah Allah, ne işi var onun bugün burada?" dedi Behice. "Sabah sabah ne istiyormuş? Beklesin, kahvelerimizi içelim hele, sonra inerim aşağı." "Hanımım, şehirde bir melanet varmış bugün. Size hemen haber vermemi söyledi." Behice ve Saraylı Hanım aynı anda fırlayıp kapıya doğru gittiler. Suat peşlerinden koştu. Behice kapıda yaşlı kadına geçmesi için yol verdi. İçinden Saraylı Hanım'ın önüne geçip bir an evvel zemin kata ulaşmak gelse de kayınvalidesinin basamakları ağır ağır inmesine tahammül göstermeye çalıştı. Annesinin yapamadığını Suat yaptı. Saraylı Hanım'ın yanından sıyrılıp önüne geçerek ilk o indi aşağı kata. Eli ayağı titreyen Aret yanında Hüsnü Efendi ile taşlıkta onları bekliyordu. "Hayrola Aret Efendi," dedi Saraylı Hanım. Hanımlarım, sizleri rahatsız ettiğim için kusuruma bakmayınız ama sokaklar tehlikelidir bugün. Haberiniz olsun istedim. Hiçbiriniz sokağa çıkmayasınız. Ben sabahın altısından beri yoldayım. Ancak gelebildim. Her taraf inzibat ve asker kaynıyor. Ne olmuş? Ne var? Dedi Behice. Yine yollar mı kesilmiş bugün? Diye sordu Saraylı Hanım. Tevekkil değil, ben de Leman'ın piyano hocası nerede kaldı diyordum. Boşuna hoca filan beklemeyin. Kimse şuradan şuraya gidemez bugün. Ben mektebe gidemeyecek miyim şimdi diye hırçınlaştı Suat. Tevkifatlar varmış dediler. Dedi Ahiret Efendi. Ben mektebe gidemeyecek miyim? Sus kızım dedi Behice. Rahat ver de öğrenelim bakalım ne olmuş. Yine İttihatçıları mı topluyorlarmış diye sordu Saraylı Hanım. Bilmiyorum efendim. Her yerde onlardan vardı. Kimlerden Ahiret Efendi? Ecnebilerin askerlerinden. İngilizler her yerdeydiler. Kordonlarla yolları kesmişlerdi. Ben ara yollardan dolanarak geldim. Cadde kapalı. Ben caddeye kadar gidip bir bakayım dedi Hüsnü Efendi. Hadi kim gidecekse gitsin bize de haber getirsin. Meraklandık şimdi dedi Saraylı Hanım. Hüsnü ve Ahiret Efendiler birlikte kapıya yönelirken Behice eteklerini toparlayıp yukarı çıkmaya başladı. Suat annesinin eteklerine dolanarak yine öne geçti. Ay düşüreceksin beni kızım dedi Behice. Dikkat etsene. Hiç çekmedin ablana hiç. Madem erkek çocuk gibisin Allah selamet versin bari oğlan doğaydın. Keşke doğaydım dedi Suat. Ablamla gergef işleyeceğime bahçede ağaçlara tırmanırdım. Sanki tırmanmıyorsun. Behice küçük kızıyla nasıl baş edeceğini bilemiyordu. Leman ne kadar ağırbaşlı, sakin bir çocuksa, Suat da tam tersine bir erkek çocuktan bile afacan, yerinde duramayan, içi içine sığmayan bir kızdı. Behice'nin oğlan beklerken kız doğan bebeğine erkek çocuk için hazırladığı Suat adını vermesinden dolayı böyle yaramaz olduğunu iddia eden Saraylı Hanım'a hak verdiği anlar olmuştu. Leman'ın Suat'ın yaşındayken işlediği yastık başlarını, masa örtülerini kullanmaya kıyamazlarken Suat doğru dürüst bir teğel bile atamıyordu. Ama dersleri pırıl pırıldı. 3 yıl önce başladığı mektepte kendinden 2 yaş büyüklerle aynı dersi görüyordu hiç zorlanmadan. Yazısı neredeyse ablasınınki kadar iyiydi. Bu kadar akıllı olması büsbütün üzüyordu Behice'yi erkek doğmadığı için. Behice merdivenleri çıkıp kızıyla birlikte orta kat cumbasının önündeki sedire yerleşti. 15 gün öncesine kadar sol köşe penceresinden bakıldığında ana caddeyi rahatça görmek mümkündü ama yolun üzerindeki badem ağacı yaprağı duralı beri cadde görünmez olmuştu. Az sonra kapıda Saraylı Hanım bitti. Telaşlı bir hali vardı. Kızım sen ablanın yanına gitsene. Bak odasında nakış işliyor dedi Suat'a. Sizinle kalmak istiyorum nene. Biz büyükler bir şey konuşacağız. Hadi bakayım odana. Ben de dinlesem olmaz mı nene? Olmaz. Saraylı Hanım kapıyı açıp merdivenlerden yukarı seslendi. Mehpare, gelsene kızım. Gel şu Suat'ı al da meşgul ediver biraz. Mehpare, neredesin kızım? Mehpare'nin telaşlı ayak seslerini duyan Suat, genç kızla oyun oynayabilmek umuduyla hemen dışarı çıktı. Saraylı Hanım Suat'ın arkasından sıkıca örttü kapıyı, gelip gelininin yanına oturdu. Behice kızım, bak ne diyeceğim. Aret'in söyledikleri doğruysa, yani eğer yine tevkifat başladıysa bize de gelirler. Niye gelsinler a canım? Bizim evde ittihatçı yok ki. Burada sultanın sadık kulları yaşıyor. Öyle de söyle bana kızım, böyle bir tehlike olursa ne yapalım? Ne yapabiliriz ki Saraylı Hanım? Kemal'i bahçe duvarından aşırıp yan komşunun evine götürebiliriz. Ebe Hanım'ın evine mi? Evet, kabul eder mi? Rica edersek niye etmesin? Bizim evin çocuklarının dünyaya gelişinde emeği var. Saraylı Hanım, böyle yaparsak konu komşuya bir suçlu sakladığımızı beyan etmiş olmaz mıyız? Oluruz da hangisi daha hayırlıdır bir düşünelim bakalım. Kemal'i teslim etmek mi yoksa konu komşuya dedikodu malzemesi olmak mı? Behice'nin içine fenalıklar basmaya başladı. Bir kere rezil olmuşlardı zaten mahalleye. Kemal ittihatçılarla çatıştığında bu eve polisin gelmişliği vardı. Ya Rabbi, kurtulamayacak mıydı bu baş belası akrabadan? Kocası ve kızlarıyla huzurlu bir hayat yaşamaya hakkı yok muydu onun? Tam da nazır eşi oldum diye övünürken sevinci kursağında kalmıştı. Bilmiyorum vallahi. Reşat Bey'e soralım. Soralım da Reşat Bey nerede? Sokaklar tutulduysa eve zamanında dönemez. Ne vakit zamanda dönüyor ki zaten, dedi Behice umutsuzca. Kızım, senin kocan mahalle bakkalı değil. Mühim mevkilerde çalışan erkeklerin eve dönüş saatleri belli olmaz. Katlanacaksın kızım. Şikayet mahiyetinde söylemedim, dedi Behice. Yaşlı kadının ağzını açtırıp saatlerce atalarından dem vurmasını ve nutuk çekmesini istemiyordu. Aralarında tartışırlarken birdenbire Saraylı Hanım ayağa kalktı, kollarını beline dayadı. Burası bugüne bugün bir nazırın evi, dedi. Benim cesedimi çiğnemeden kimse içeri adımını atamaz. İşgalcilerin zabıtalarına vız gelir kimin evi olduğu, dedi Behice. Kocasının yeni payesinin önemini henüz kavrayamamıştı besbelli. Behice Hanım kızım, zevciniz devlet-i aliyeyi temsil eden bir zattır. Herhangi bir Reşat Efendi değildir. İşgalci güçler bu eve girmeye cüret ederlerse hesabını da verirler. Akşam kocası eve döndüğünde yaşlı kadının yanılmakta olduğunu hep birlikte öğreneceklerdi ama o an Behice içinden Saraylı Hanım'ın haklı olmasını diledi. Kalfa Hüsnü Efendi'nin geri geldiğini haber verince hep birlikte aşağı indiler. Duydum ki meclis-i mebusanı basmışlar, dedi Hüsnü Efendi. Perişan görünüyordu. İşgal kuvvetlerine karşı gelen kimselere yandaşlık edenleri tevkif ediyorlarmış. Ev ev arama yapıyorlarmış. Behice'nin rengi sapsarı oldu. Kocası tehlikede miydi acaba? Neyse ki Reşat Bey akıllı insandı, en vahim durumlarda dahi nasıl davranacağını bilirdi ama ya evlerindeki şahıs? Arama yapmaya kalkar da Kemal'i evde bulurlarsa başlarına gelmedik bela kalmazdı. Saraylı Hanım alelacele merdivenleri tırmanmaya başlayınca Behice onun Kemal'e gittiğini tahmin edip peşinden koştu. Kadınlar en üst kattaki odaya nefes nefese girdiklerinde mehpareyi Kemal'in yanında bir fincan ıhlamuru karıştırırken buldular. Kemal masasının başında bir şeyler yazmakla meşguldü. "Oğlum, tehlikeli bir vaziyet var. Hemen buradan ayrılman lazım," dedi Saraylı Hanım. "Nereye gidecek ki?" diye sordu mehpare. "Sokaklarda dolaşırsa üşütür." "Kızım, bir sen eksiktin. Sus bakayım," diye azarladı Saraylı Hanım. Kemal masasından kalktı, bir tabure çekip üstüne çıktı, pencereden dışarısını görmeye çalıştı. "Nereye gideceğim?" "Ben Ebe Hanım'ın evinde saklansın diyorum. Kızlarıyla yaşayan yaşlı bir kadının evini kimse aramaz." "Ebe Hanım beni saklamak ister mi bakalım? Ne diye başını belaya soksun ki?" dedi Kemal. "Aklıma bir şey geldi," dedi Behice. "Azra Hanımların evi bize yakın. Arka sokaktan da gidilebilir. O da senin gibi sivri fikirli biri ya Kemal. Diyorum ki onlara haber salsak." "İyi düşündünüz yenge," dedi Kemal. "Azra mücadele etmeye alışık, cesur bir kadındır. Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti'nde kadın hakları için az mücadele vermedi. Bana seve seve yardımcı olur. Böyle işlerle illiyeti var ne de olsa." Mehpare'nin yüzü bembeyaz olmuştu. "Evde kalın beyim," diye atıldı. "Biz sizi saklarız, kilerde saklarız, kimseler bulamaz." "Saçmalama mehpare," dedi Saraylı Hanım. "Her yeri didik didik ararlar. Burayı mimlediler bir kere." "Azra Hanımların evini aramazlar mı sanki? Madem burnunu böyle işlere sokuyor, onun evi de mimlenmiştir, öyle değil mi?" "Mehpare, sana fikrini soran oldu mu? Haddini bil kızım. Hem sen ne de arıyorsun burada? Haydi çocukların yanına git," dedi Behice. Her zaman saygılı olan kız, korku ve heyecandan olsa gerek, ölçüsünü şaşırmış görünüyordu. Kızardı, önüne baktı ama yerinden kımıldamadı mehpare. Onların bahçesinde bir gizli geçit vardı yıllar önce. Biz çocuklar o kapıdan çıkar, kimselere duyurmadan gezer gezer geri gelirdik. Geçit hala duruyorsa, zabıta oraya geldiği takdirde o geçidi kullanarak buraya dönerim. Nasılsa bütün evlere aynı anda dalacak değiller. Teker teker arıyorlardır, dedi Kemal. Nasıl da hatırlıyorsun bu geçitleri filan, diye sordu Saraylı Hanım. Hatırlamaz mıyım? Eski oturduğumuz evde kapı komşusu değil miydik Azra'larla? Her gün beraber oynardık. Azra, ben ve rahmetli Ali Rıza. Her nereye gidecekseniz bir çarşafa bürünün beyim, dedi Mehpare. İyi fikir. Haydi o zaman çabuk olalım, dedi Behice. Mehpare, en uzun boylumuz sensin. Koş çarşafını getir odandan. Mehpare yine kımıldamadı. Sana söyledim kızım. Bir şeyler oldu sana bugün. Neyin var kuzum? Ben de Kemal Bey'imle gideyim efendim. Nedenmiş o? İki kadın sanki çarşıya çıkmış gibi kol kola girer yürürüz. Biri bir şey soracak olursa ben konuşurum. Kemal Bey hiç konuşmaz. Bu kız çok akıllı dememiş miydim size, dedi Saraylı Hanım gururla. Az önce Behice'nin mehpareye çatmasına içerlemişti. Çerkezler böyle zeki olurlar işte. Madem öyle git çarşaflan sen de. Hadi durma. Mehpare fırladı. Sizler de odamdan çıkın ki ben hemen giyineyim, dedi Kemal. Saraylı Hanım'la Behice aşağı kata indiler. Cumbalı odadaki sedire yan yana oturdular. Her ikisinin de heyecandan ve korkudan elleri ayakları titriyordu. Behice'nin canı bir sigara sarmak istiyordu ama Saraylı Hanım'ın yanında yapamıyordu bunu. Üzerlerine çöken hüzünlü sessizliği Saraylı Hanım bozdu tatlı bir sesle. Birer sigara sar da içelim karşılıklı Behice gelin, dedi. Böyle hususi günlerde hürmette kusur olabilir. Haydi haydi çekinme. Başka türlü geçmek bilmez bu kahpe zaman. Behice benim aklımı okudu ihtiyar tilki diye geçirdi içinden. Sabahlığının cebinden tütün tabakasını çıkardı, sigaraları hazırlamaya başladı. Yavrum, benim senden bir de istirhamım olacak. Behice ona ancak bir çıkarı olduğunda yavrum gibi sıcak sözlerle hitap eden yaşlı kadının yüzüne bakıp ne söyleyeceğini bekledi. Sen de onlarla birlikte gider misin Ziya Paşalara kadar? Vaziyetin aciliyetini izah ederdin. Kapıda pat diye Kemal ile karşılaşmasınlar. Eski dostuz ama evde erkekleri yoksa ne bileyim ben, yakışık almaz işte böyle habersiz gidivermek. Mehpare gidiyor ya. İlahi yavrum, Mehpare ile sen bir misin? Sen bugüne bugün bir nazır zevcesisin. Sözünün ağırlığı vardır. Seni kapıdan çevirecek halleri mi var? Çocuklar da evdelerdi de bugün. Çocuklar bu evde hiç mi sensiz kalmadılar a kızım? Söyleyecek söz bulamadı Behice. Gidip hazırlanayım diyerek isteksiz bir şekilde merdivene yöneldi. Gözünü seveyim, acele et evladım, diye seslendi arkasından Saraylı Hanım. Az sonra Reşat Bey'in konağından biri oldukça uzun boylu, üç çarşaflı kadın çıktı ve denize doğru inen yolda telaşlı adımlarla uzaklaştılar. Ana caddeye hiç çıkmadan ara sokaklardan dolanarak yangın yerini geçip aynı mahalledeki Ziya Paşa konağına geldiler. Ziya Paşaların bahçesi kendi bahçelerinden çok daha büyüktü. Yeşile boyalı ağır demir kapının çıngırağını çalıp beklediler. Kapıyı açan uşağı Münire Hanımefendi'ye Maliye Nazırı Reşat Bey'in zevcesi iade-i ziyarete gelmiş diye haber verir misiniz lütfen, dedi Behice yüzü hafiften kızararak. İade-i ziyaretin sabahın köründe ve habersiz yapılamayacağını bilecek kadar görgülüydü ama uşak nereden bilebilirdi hangi maksatla geldiklerini. 11. ayrımın sonu. Sayfa 96. Devamı 12. ayrımda.